Herkese selamlar. Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta yine Burak abiyle beraberiz. Bu haftaki konumuz aslında böyle konseptten ziyade böyle bir önerileri sunduğumuz bir program olacak. Ya biz konuşurken aslında şöyle bir şey yapalım dedik. İşte en iyi 5 maç ama iyiliği biraz şey bizim koyduğumuz standartlara göre. Mesela bu hafta biraz daha vahşi, böyle biraz daha kırışılan 5 maç seçtik. Ben mesela en önemli senin gördüğün, benim gördüğüm 5 maç yapalım diyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz.
Hem iyi hem kötü.
Bence evet, bu beşli bayağı öyle.
Tartışılır yani. Neden böyle bir şey yapmaya karar verdik? Çünkü şöyle bir gerçek var bu sporla alakalı. Daha önce de defalarca bunu konuştuk. Bir kere daha söyleyelim yeri gelmişken. Çok teknik maçları seyreden insanların sayısı çok az. Teknik olduğu zaman sporcular çok daha az risk alıyorlar. Çok daha böyle sistematik çalışıyorlar. Ve yuhlanıyorlar. Ve ne yaptıklarını gören insanların sayısı çok az olduğu için organizasyonlar da çok böyle iyi teknikleri olan diyeyim insanları çok promote etmeyi sevmiyorlar. Çünkü oyun çok durağan hale gelebiliyor mesela. İşte Jesus çok iyi biri. Sadece pozisyon kontrolü yaparak maçı kotarabiliyor. Ve bu da tabii satılamaz bir organizasyon haline geliyor. Organizasyonlar için pay-per-view rakamları düşüyor, millet kanal değiştiriyor falan. Onun için daha heyecanlı kabul edilebilecek ama annenize oğlum bu spor mu dedirtecek bazı maçlardan bir derleme yapalım dedik. İşin biraz daha böyle aksiyonlu, heyecanlı, clickbaitli tarafından yaklaşıyoruz yani bugün.
Ya bir de zaten abi...
Su içebilir miyim?
Yorumlarda küfür geliyor. Bu işin o dediğin gibi o vahşi tarafı artık o kadar tırmanmaya başladı ki yeni organizasyonlar tamamen işin bu tarafını böyle arttırmaya çalışarak kuruluyor.
Ya evet şeyinde. Ya bizim şimdi mesela baktığın zaman böyle scoutlar geldi birkaç. Geldikleri zaman mesela organizasyonlardan şey yaparlar. Ya bu adam işte bu adam yani çenesi çok sağlam. Yani evet, yumruk almayı çok seviyor falan. Yani çünkü ne satıyor biliyor adam. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
Hızlı knockout olmayan böyle 3 round.
Evet yani hani orada bir aksiyon görmek istiyor. Bir şey var ortada. Silva mesela en yüksek böyle vuruş yüzdesi olan adamdı. Yani. Nefret ediyorlardı adamdan yani. Yuhluyorlardı falan adam ama kazanıyor adam yani. Ceblerin hepsini içeri
Anderson
sokuyor.
Anderson Silva'yı. Nefret mi ediliyordu?
Tabii canım bir noktada.
Ben mesela bilmediğim bir şey.
O feci ya böyle ayağa kalkıp yuhluyorlar adamı. Çünkü adam footwork jab. Her cebe oturtuyor falan. Böyle bir şey gibi anladın mı? Hani böyle oyun oynuyorsun falan. Orada bir böyle bug bulmuşsun gibi herif. Devamlı o çünkü üstünlüğü var yani bir alanda. Ve orayı expose ediyor. Ama spor bu. Yani kazanmak için oynuyor bunu. Hayır, show yapacaksın. İçeri gireceksin, kırışacaksın falan. Onu yapmayanlar da çok yuhlandılar yani. Ben mesela onu bakıp ay çok teknik işte deyip appreciate edebiliyorum ama herkese demeyebiliyor yani.
Peki abi o Silva'nın mesela stilindeki o dönüşüm sonra tamamen guard aşağıda böyle anormal riskler alan bir
show
stile döndü ya.
Başladı.
O biraz o zaman oradaki
eleştirinin bir yerde patladı sebebi. Gördün zaten yani.
Evet.
Değil ama mi? Kimleydi o maçı?
Chris Weidman.
Weidman değil mi? Weidman yatırdı ondan sonra.
Sonra çok talihsiz bir gaza gelip revanş yaptılar. Sonra o ilk low kick'te
evet.
Sonunda Weidman'ın en son
sonunda
kırıldı.
Sonunda onun şey yaptı.
İşte evet. Karma hocam.
Karma evet.
Tamamen alakasız hocam. O öyle bir kırılma şey mi? Yüzdesi nedir?
Yani yüzdesini
sen mesela hiç gördüm. Canlı gördün mü?
Öyle canlı görmedim. Çok öyle yani
Tayland'da falan ne bileyim
yok,
manyaklar.
Yok yani. Yani düzenli olan bir şey değil ama olan bir şey bu. Genellikle daha önceden kaval kemiğinde bir sıkıntı olmuş olması gerekiyor. Kemik yapısıyla alakalı mineral eksikliği falan zaman içinde belki bir şeyleri ihmal ediyorsa sporcu ondan kaynaklanıyor olabilir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ama günün sonunda yani gerçekten çok ciddi güç üretiyorlar bu insanlar. Torsolarıyla, kalçalarıyla tekmeye dönüyorlar falan. Ve çok yüksek kilolarda insanlar da bir kaval kemiği dediğim bir kemik yani. Hani onunla bir sopa gibi vuruyorsun ya. Ve bu kırılabilir. Yani bazen de çok fena kırılıyor. Bunun örnekleri var ya internette böyle birkaç tane daha bunun gibi video var. Hiç hoş değil görüntüsü. Ama işin gerçeği ne yazık ki yani.
Şeyde de vardı bu arada.
Sıkıntılı bir şey. Çok ağır bir sakatlık. Yani bu hani bir diz sakatlığı falan gibi de değil yani. Hani bu başka bir şey. Yani oradan geriye dönmek, ben çok saygı duyuyorum bunu yapabilen insanlara, çok zor. O kemiğin tekrar parçalarının konstrüktif bir şekilde bir araya getirtilmesi, vidalanması, ıvırı zıvırı, tekrar o kaybedilen kasın geri kazanılması, oradaki o ödemin atılması, scar tissue falan yani.
Sonra boksa döndü ama Silva.
Yani işte.
Gördüm bilmiyorum. Böyle evet. Bir gösteri maçı gibi bir şey yaptı.
Güzel para.
Belki UFC, yani şeyle bu YouTube'u çocuklarla da yaparsa.
Ben bile yaparım ya.
UFC'den, UFC'den
bana
daha çok para kazanır.
Ya, yani kim ne istiyorlarsa yaparım yani. Tek gözümü kapalı yaparım.
Evet, ilk maçla başlıyoruz.
Hadi başla.
İlk maç aynı zamanda bence en önemli, yani tüm MMA tarihinde en önemli 5 maç listesi de yapsak orada da bence evet. Yer bulabilecek bir maç. Bonner'la Griffin'in The Ultimate Fighter programının final maçı, sezon finali maçı. Yani Ultimate Fighter'ın öneminden bir kısa bahsetmek gerekir mi
ya,
bilmiyorum.
Ultimate Fighter bir reality show bilmeyenler için. Bu UFC'nin kendisini aslında pazarlama yöntemlerinden bir tanesi olarak ortaya çıktı. İlk sonra çok büyük bir mecra haline geldi. Ürün satışlarını vesaireyi arttırdı. Pay-per-view satışlarını çok arttırdı. Bunu yapabilmesinin sebebi de çok basit aslında. Biz şu anda Türkiye'de yaşadığımız süreci Amerika'da bunlar 10 yıl yaşadılar. O da hani abi o bahisli dövüş mü, yasal mı falan. Yani siz işte normal sporcu gibi antrenman yapıyor musunuz falan gibi bir algı vardı Amerika'da. Çünkü hani bu işin kafeste promote edilmesi bir yandan da hem dikkat çekmesi açısından iyi bir şey ama bir yandan da işi sanki böyle bir ya bu spor değil, kafeste dövüşüyorlar falan gibi böyle bir ucuz bir yere çizgiye çekiyordu. Dana White kendi paramızla dedi bunu hiçbir kimse almayınca, yapmayınca bunu proje olarak biz dedi bunu masanın üzerine koyduk ve Spike'la anlaştık. Biz parasını verdik ki o benim Trojan atımdı dedi. Yani ben insanların evine girdim. Bu sporcuların et kafalı kafes dövüşleri olmadığını, duyguları olduğunu, aileleri olduğunu, hepimiz gibi yaşadığını ve işte bunların ciddi birer sporcu olduğunu, yemesine içmesine dikkat ettiğini, bunu insanlara anlattık dedi. Mantıklı bir projeydi çünkü düşünürsen çok da ürün yerleştirme olabilir böyle bir şeyin içine.
Ya hem öyle hem
yani
de...
Yani içeceğinden giyeceğine kadar hani içeride bir tartışma alanı. Düşünsene o hani biri bizi gözetliyor deyip kavga ediyorlardı ya. Burada gerçekten kaynanalar birbirine girebilir yani. Burada güzel bir şey yani set sistem olarak.
Kısır tabakları havada uçuşuyor. Bir de abi şöyle bir şey var. Ne olursa olsun bu hani fight business dedikleri şeyde hikayeler satıyor. Yani
tabii
bu...
her şeyde öyle ama. Sadece fight business'te
öyle değil. Öyle ama tabii ki yani ne bileyim mesela basketbolda üretilmeye çalışıyor bilmem falan. Burada ama gerçekten burada iki gerçekten. Adam ringde birebir birbirinin canını okumak istediği için yani aynen. Muhammed Ali'den beri bir şekilde hani olmayan mesela işte şeyler falan uyduruyorlarmış ya o dönem. Yok şöyle şöyle dedi, yok bununla anlaştı. Böyle bir kimlik siyaseti bile dahil oluyor.
Evet.
Burada artık an be an ona tanık oluyoruz.
Aynen.
O yüzden ve şansa maç inanılmaz bir maç oluyor.
Ya gerçekten inanılmaz bir maç. Yani şimdi şovun mesela sezonu boyunca elemeli oluyor. İşte birer koç kalıyor. Ünlü koçlar bunlar. Zaten UFC'de dövüşen dövüşçüler. Koçlar dövüşüyor. Sonra da o finale kalan son iki yarışmacı dövüşüyor. Kazanana da milyon dolarlık galiba. 6 figür diyor. Kontrat evet. İmzalatıyorlar. Konsept bu. Ve bunu bir eventle böyle organizasyonla bağlıyor. O gece başka kartta maçlar da var tabii. Hı-hı. Çok mantıklı, çok akıllıca yapılmış pazarlama yöntemi. Ve o geceden sonra yani ben mesela çok kötü bir maç olsaydı o yine iyi olur muydu? Herhalde tabii ki iyi olurdu yani. Yine çok da kötü olmazdı.
Başka yerden köpürtebilirdin.
Ama
bu ama kadar...
adamlar dövüştü be abi. Yani o maçı mutlaka seyredin. Çok güzel bir maçtı. Baktığın zaman aslında çok da böyle şimdiki kadar hani çok teknik değiller. Yani şimdi gençler çok daha böyle hani hem boksa hakim, hem footwork'e hakim, hem güreşe hakim falan. O zaman daha böyle hani kırışıyorlar
yürek,
yani.
Evet, yürek.
Birazcık daha yürekli gidiyorlar. Şey kötü değiller bu arada, iyiler ama hani şimdiki gibi değil.
Bir de şeyi görüyorsun ya bir orada hani adamın background hikayesini, biyografisini bildiğin için hakikaten hayatını, canını evet. Ortaya koyduğunu bilerek izlediğim bir şey.
Ondan sonra uçtu rakamlar. Yani millet bir kere dövüşçülerle bağ kurdu. O adamlarla yani bir iletişim kurdu. Ve bu iletişim sayesinde UFC gerçekten yani zaten yükselen bir trendti. Ama böyle spike etti gerçekten. Hı hı. Yani çok verimli ve onları zengin eden bir sürece girmeye başladılar ondan sonra.
Yok kesinlikle bence de
birinci maç bu.
MMA tarihinde bir kırılma noktası bu maç.
Çok güzel maç. Ve galiba sonunda ikisine de kontrat verdi.
Evet evet.
İkisine o kadar etkilendiler ki maçtan. Yani harbi savaştı adamlar. Dana White orada Fertitta'nın yanına gidiyor maçtan sonra. Joe Rogan geliyor falan. Ne yapıyorsunuz? Vermelisiniz falan, böyle bir konuşmalar, bir şeyler oluyor. Maçın YouTube'da ben gördüm şeyini. Açıp seyrederseniz vardır mutlaka. Ve ya diyor, ikisine birden vereceğiz kontratı, milyonu. İlginç bir organizasyon. Hatta Banner'ın galiba, Banner'ın mıydı? Köşesinde şey çıkıyor. Carlson Gracie falan çıkıyor o zaman.
Bir de abi bence zaten UFC'nin en iyi yaptığı şeylerden biri. Az önce söyledik ki hani o kırışan dövüşçüyü istiyor seyirci. Bir şekilde o Dana White çok da insanları zorlamadan böyle küçük bonuslarla, işte gecenin knockout'u bonusu.
Yem atıyor.
İşte böyle küçük küçük gaz şeylerle hakikaten oraya
itiyor. Bir de senin görmediklerin de var yani. İşte gidip böyle hani lüks saatler veriyor. Yani ufak tefek onları tatile gönderiyor. Jest yapıyor falan. Ya Dana işi bilen bir adam. Yok, yani kime nasıl yanaşına yaklaşacağını çok iyi bilen, yıllarca Vegas'ta çalışmış bir adam olduğu için hani o kimin hani bu 100 lirayı hani 4'e katlayıp yapıştırıyor ya kasino filminde, sen bilirsin film. Onu nasıl yapacağını bilen bir adam. O yüzden oradaki iletişim dövüşçülerle çok iyi. Akıllı yani.
Ve işte burada da aslında çok tüm UFC'ye ve gelecek dövüşçülere bir mesaj, yani siz yüreğinizi ortaya koyduğunuz sürece dövüşün. Biz arkanızdayız. Vurun.
Dövüşün
vurun
kardeşim diyor. Yani. Biz yapalım diyor. Yani birkaç yüz milyon dolar sana veririz, 50 bin dolar falan diyor.
Evet. Ki vermiyorlar da, onu belki başka bölüm daha detaylı konuşuruz. Bence o konuda inanılmaz bir marka yani. Dövüşçülerle paylaşmadığı para açısından.
Tabii canım.
Şimdi ikinci maçımız bir kadın maçı. Herhalde gelmiş geçmiş en sert kadın maçı
diyebilirsin.
Denebilir yani.
Öyledir yani.
Bailey ve Joanna arasında. Ama Bailey'nin telaffuzunu bilmiyorum. Yine burada bir...
Bailey.
Aynen, Bailey.
Ben o Çinli kız diyorum ona.
Tam ama o ya. Chun-Li. Street Fighter'daki.
Kızgın yani, bir de böyle hep.
Bir de şey, brawler ya böyle. Tabii, şeyi.
Sert.
Bütün vücut dili falan da.
Şimdi ben o maçı announce edildiğinde dedim ki abi bu maç feci olur. Ama açık konuşayım şey demiştim. Yani birinci round'una kalk demiştim.
Joanna lehine mi?
Birinden biri. Ama Joanna'nın mesafeden ve Çinli kızın içeri gireceğini düşünmüştüm. Burada önemli olan onun içeri sokacak mı diye düşündüm ama sonra baktım Joanna çok zaten kırışmayı seven bir hatun ama burada ya evet ben kırışacağım içeri gireceğim kafasıyla dövüşecekti ya da ben akıllandım artık biraz buna mesafeden vurayım bir iki round biraz yıpratayım diye düşünebilirdi. Yani nasıl bir strateji izleyeceği aslında orada kendi kampı ve kendi hani düşündükleriyle alakalı. Ben direkt kafamda onu gördüm yani, dedim ki hani ya böyle böyle yapmalı ya böyle böyle yapmalı. Hangisini yapacak, yapmasa yaparsa daha iyi olur bilmiyorum gerçekten ama o anki çünkü durumuna bağlı. Ama her zaman yaptığını yapmayı seçti, ileri gitti. Benim tahmin ettiğim olmadı ama. Veyli onu yatırmadı yani. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Hani orada bir ben daha erken bir şey bekliyordum ama gerçekten yani ne kafa varmış kızda ya. Ben böyle bir şey görmedim.
Biraz şey gibi oluyor sanki.
Sert,
bu maç.
Dayanıklı yani, kadın yani.
Birbirlerini vurmaya başladıktan sonra artık o knockout vuruş gücünü kaybediyor. Hani kondisyon ve patlayıcılık olarak kaybediyorlar.
Durur o geri gelir. Onunla alakalı değil bence. Orada başka bir şey var. Yani
dayanıklılık diyorsun.
Çenedir dayanıklı. Yani dayanıklılık çok önemli orada.
Çok isabetli yumruk oluyor çünkü. Çok anormal isabetli yumruk.
Çok isabetli. Yani. Bir de knockout vuruşları var. Yani çene altından var. İşte çapraza vurulan vuruşlar var. Çeneyi oynatan. Yani bence yani o vuruşlardan hani 10 tanesinden atıyorum 8 tanesini o sikletteki başka kadınlara vur yatarlar yani.
Tabii.
Yani... Çok tough iki kadınmış yani. Gerçekten saygı duydum yani. Ama bir yandan da yine söyleyeyim, oğlum bu spor mu dedirtir evde yani. Fena bir maç yani.
Bence bu şey olarak da ilginç. Bu kadınların bu kadar sert bir dövüş sporunu yapıyor olması hep bir marketing olarak da kullanılıyor. İşte öncesi sonrası. Hani bütün kadın ve güzellik böyle hep bir paket olarak sunuluyor falan. Şimdi mesela bu Bare Knuckle Fighting'in de bir sonraki organizasyonunda isimlerini maalesef unuttum. Belki yine onu şeye ekleriz. Çok çok güzel iki kadın dövüş. Yani gerçekten inanılmaz güzel iki kadın dövüşçü.
Ex-UFC Fighter şey var. Şu dans yarışmasına katılan hatun.
Evet. Biri,
neydi adı ya?
Bir de şey, bir tanesi böyle Latine güzeli, bir tanesi
yazarsınız şimdi altına. Komentlere yazın. Kesin biliyorsunuzdur onu.
Ben de biliyorum ya. Neyse. Şimdi
çok
şey
iyi UFC takipçileri var. Çok... Followerlarım aslında.
Yok bir de şey de çok akılda kalıcı iki abla. Mesela onların maçı tamamen bunun üzerinden şey yapılıyor. Marketing ediliyor. Hani işte bir daha o Barbie bebek görüntüleri olmayacak. İşte kendilerini parçalayacaklar. Scarlet issue'lar olacak. Şu olacak, bu olacak. Bana mesela bu maç hiç öyle bir his vermemesi. Gerçekten iki tane böyle sporcunun hani böyle bir kadınlıkları, güzellikleri böyle o böyle daha bence banal ve bir tür bu hani modern ne denir ona? Çok o bana maço bir şey geliyor, yaklaşım geliyor. Bir tık sıkıcı geliyor hani böyle. Hani güzel kadınlarda catfight şeyi. Bu böyle hakikaten iki sporcu yüreğini koyuyor gibi bir maç. O taraftan da mesela beni çok etkiliyor. Yani
ya Dana White zamanında ben kadınları asla UFC'de görmeyeceğim dedi. Bunu demesinin sebebi aslında bu. Buydu ya yani, bu söylediğinde. Çünkü gerçekten atlet yani dövüşen atlet anlamında sporcu UFC'de yoktu kadınlarda. Hı hı. Ve orayı böyle bir freak show'a çevirmek de istemiyordu. Çünkü biraz daha böyle bu işi meşru spor çizgisine çekiyordu. Bir süre denedi bu arada onu. Yani abuk subuk Instagramcıları, bilmemcileri internette soktu. 600 bin dolar para verdi maç başına falan. Orada böyle bir popüler bir hareket yaptı. Çok kötü bir reaksiyon gördü dövüşçülerden. Çünkü millet dedi ki ya kardeşim sen bize 70 bin dolar para veriyorsun. Biz 5 yıldır dövüşüyoruz. Her yerimiz paramparça ama bu bir tane maymun soktun buraya. Adama 600 bin dolar veriyorsun takipçisi çok diye falan. Ondan sonra oradan geri adım attı ki bence doğru olanı yaptı. O çizgilerde dikkatli durdu Dana ama öyle bir şey oldu ki bu Ronda Rousey'den sonra ona özenen, onun gibi olmak isteyen ve orada bir onun gibi potansiyel gören kadınların kafası, profesyonel eski judokaların, güreşçi kadınların kafası bu tarafa döndü. Hı hı. Şimdi o olunca olay tabii yani bir stable'ın olduğu zaman içeride onu manage edebiliyorsun yani. Hani bir grup dövüşçün olduğu zaman diyebiliyorsun ki evet ben bu çizgiye de gidiyorum yani. O onu yaptı bence. Mantıklı yaptı.
Bir de abi şöyle bir durum var. Mesela biraz bu hani günümüz hani modern feminist hareketi ve bu sporcu kadınların çok daha az ücretler diğer sporlardan alma. Mesela atıyorum bir
o
NBA hakemi.
Ya, o ayıp yani.
Abi ya biraz ben yani, mesela orada emin değilim çünkü
ben
şeyde.
Ben sikletlerin de şeyinde kadınların da mesela hani az almasına çok. Çünkü dövüşüyor yani, anladın mı? Orada bir eşitlik olması lazım. Ama şurada şunu yapabilirsin mesela. Yani sonuçta bir Muhammed Ali değil kimse. Hani bir hı-hı tane yıldız olur. Conor McGregor sen organizasyona atıyorum o gecede pay-per-view sayısını %300 %500 arttırıyorsan hani ona ekstra bir bonus verebilirsin ama orada bir cinsiyetçi ayrım ya da işte kilolarla sikletlerle evet ayrım yapamazsın.
İşte yani o UFC'de bence çok daha az diğer sporlarla kıyaslanınca. Çünkü mesela atıyorum WNBA'de en çok
daha kötü
para alan NBA'de bir hakemden daha az alıyor yani. Tabii. Ama mesela Ronda Rousey o dönem en çok kazanan dövüşçüydü. Hani erkek şey dahil. Çünkü o getiriyordu parayı. Yani o konuda Dana White hani gerçek bir kapitalist olduğu için yani tüm o atıyorum işte nationalist veya işte ne bileyim ne ırkçı bilmem, herhangi bir olumsuz bir şey adama yakışamaz. Adam paracı yani. Hani para nereden geliyorsa oradan. Habib geliyor şeyi takıyor. Conor'la beraber viski içiyor falan. Ve bu tavrı mesela bu kadın sporculuk anlamında bence UFC çok örnek bir organizasyon yaptı. Evet. Ve abi şey çok doğru bence. Hakikaten kadınları sporcu olarak en iyi mesela Amanda Nunes'i sahiplenmesi hani evet böyle. Çünkü Amanda da çok sıra dışı bir kadın yani.
Evet.
Neyse o şimdi buradan daha da girmeyeyim, uzatıp şey yapmayacağım.
Sosyal
aynen sosyal mesaj ya vermeyeceğim. Evet. Bu çok, çok şimdi ikonik başka bir maça geçiyoruz. Lawler'la McDonald'ın maçı. Aslında biraz ne denir ona? Önemsiz bir maç.
Şey, evet. Düşünüldüğü zaman. Deyip geç.
Hayır şuradan background çok olarak yani sonra ikisi de bir şey hani tarihe damga vurmadılar. Ama abi böyle bir bleeding yani şey kanama olamaz yani böyle o özellikle
çok kanlı maçlardan bir tanesi. Yani.
Aşırı ve o McDonald'ın hani round round böyle bir meşhur onun bir şeyi var. Hani burnunun buradan şuraya doğru gelmesinin aşamalarını görüyorsunuz.
Ve şey ne yani maç şimdi organizasyonlarda matchmaking çok önemli. Yani ve bu maçları kim ayarlıyor? O hayati. Şimdi bu aslında Türkiye'de çok bilinen de bir şey değil, ben onu görüyorum yani. İçeride mesela organizasyonlarda match bir şeyi yapan adam var, o her şeyi yapıyor. Ama matchmaking kısmı gerçekten bir kere spora hakim olacak, disiplinlere hakim olacak, o sporcuların geçmişine hakim olacak falan. Çünkü diyorsun ki yani bununla bu dövüşür, kağıt üstünde bazen senin iyi zannettiğin maçlar çok kısır çıkabiliyor. Bazen de hiç ummadığın maçlar çok iyi çıkabiliyor. Yani o sporcuların mevcut durumuyla alakalı, işte dediğim gibi backgroundlarıyla ve sahip oldukları disiplinlerle alakalı. Şimdi bazen kağıt üstünde biri grappler, biri striker olabiliyor. Hı hı. Ama hiç ummadığın bir şekilde biri birinin oyununu öldürecek kadar karşı tarafa hakim olabiliyor falan gibi. Hı hı. Ve oyun stratejisi açısından bazı insanlar var mesela. Anderson'la dövüştürmek istersin çünkü içeri gireceğini biliyorsun bir güreşçinin. Ve o zaman oyun bir kırılma noktasında kalır yani. Anderson demin demin ona örnek verdik diye söylüyorum. Mesafeden direklerini iyi kullanan, footwork ile hareket eden, açık kuran falan değişik bir adam. Ve böyle bir adamın karşısına mesela yani yine onun gibi bir adam koyarsan o kısır bir maç olabilir yani. Ama içeri girmeye çalışan bir güreşçi maçı heyecanlı bir hale getirecektir. O yüzden oradaki o matchmaking çok önemli. Bunu kim match ettiyse gerçekten çok iyi iş yapmış bu maç. Benim seyrettiğim en iyi 5-10 maçtan bir tanesidir gelmiş geçmiş. Maçta her şey var. Muhteşem yani. Seyretmeniz lazım.
Evet. Bu ikinci maçtır bu arada.
Yani İkincisi. Evet. İlk maçtan sonra ya şimdi şöyle, ben genellikle bana soruyor insanlar, hocam işte yorum yapacak mısın bu organizasyona falan diye. Şimdi Conor yine dövüşüyor falan. Abi şey sevmiyorum ben. Bilmem ne bilmem ne 2, bilmem ne bilmem ne 3, bilmem ne bilmem ne 4 falan. Ay içim şişiyor ya. Hiç sevmiyorum ya. Gerçekten sıkılıyorum yani, anladın mı? Çünkü ben göreceğimi görmüşüm ha. Hani oradan ikinci de belki hani bir ders alıp da biri bir şey yaptı mı falan. Süper hadi seyredin. 3 falan ne oluyor abi yani.
Bu Conor bayılıyor ona. Yani
kaybeden her zaman bayılır 2'ye 3'e 4'e. İstersen sabaha kadar
bir daha. Nate Diaz'da da öyle yaptı ya, böyle hani ikinci maç kazanacağı yani.
Ben sevmiyorum. Belliyken. Ama bu maç mesela gerçekten birbirlerini çok iyi analiz etmişler. Bir kere daha hareketli olduğunu görüyorum mesela şeyin bu maçta. Rory'nin. Hı hı. Rory'nin mesela tek ilk maçta daha fazla düz oynayan bir adamken bu maçta mesela çaprazlardan içeri girmeye çalışıyor falan.
Senin en sevdiğin
dengesini bozuyor falan adamın. Ama garip bir şekilde çok da açık adamlar ya. Yani işte o yüzden baktığın zaman mesela biz diyoruz ki ya çok iyi maç olmuş falan, ama aslında çok teknik anlamda söylemiyoruz bunu yani. Bu kadar açık olmak yani gerçekten inanılmaz bir şey bence bu seviyede dövüşçüler için. Hadi vuruşalım falan, hadi sen bana vur, hayır ben sana vuracağım falan. Hani böyle eller aşağıda kırışıyoruz, savaşçıyız falan. Yani et kafalı da değiliz ama yani sonuçta bütün bu disiplinler, bütün bu çalışmalar vesaire vücudu korumak için. Yani efektif olup az eforla çok sonuçlara ulaşmaya çalışıyorsun. Yani ustalık orada. Ustalık et kafalılıkta değil yani, anladın mı? Yani tamamen yüzündeki scar tissue'ye bağlı olarak çalışmamalısın. Karşı tarafı hani yani ben mesela anlıyorum burada bir eğlence değeri var ama saygı duymuyorum yani kısacası.
Ya bunun de bence bu maçın şöyle bir özelliği de var. Görsel olarak tamamen dışarıdan bakan birinin gözünden. İki tane saçı ve şeyi sakalı olmayan adam kel, böyle bir sadece kanlarla kaplılar falan, böyle çok bir görsel tarafı da var maçın. Eyvah. Hatta bu işte meşhur
kırmızı bir görseli var.
Evet evet, ama yerler kırmızı, burun, surat, kel, işte dediğim gibi böyle parmakları falan hakikaten şey gibiler. Gladyatör dövüşü gibi. Hatta işte Taner Ceylan'ın, meşhur bir Türk ressamın, yanlış hatırlamıyorsam şeyin portresini yapmıştı. McDonald'ın.
McDonald's. Şey aynen. Böyle baktı.
Evet.
Bir ne? Profil fotoğrafı.
O işte 5. round
burnu
öncesi.
Burnu kulağında olan.
Aynen. 5. round öncesi o işte tükürüğüyle kanının böyle karıştığı bir an var. O anın. Hatta 3 ay McDonald ikna etmeye uğraşmış falan filan. Hani bir ona da bakarsınız.
O buraya geliyor mu?
Büyük ihtimalle yani. Amerika'dadır. Amerika'ya... Taner Ceylan evet yurt dışında yaşıyor.
Orada o zaman şey yapıyor ona.
Evet.
Mankenlik
evet,
yapıyor.
Evet. Aynen. Büyük modellik tablo. Yapıyor. Modellik yapıyor. Ama yani şey gerçekten böyle bir böyle mental bir savaşta yani bu maç. Yine böyle bir 5. round'da artık tabii. Bilmiyorum, dövüşçü Yani psikolojisi ilginç ya. Hayal edemiyorum bak, yani.
Şöyle birisi mesela beraber bundan önce bir kim alır bölümünde konuşmuştuk. İki dövüşçü dövüştüyse daha önce birbirlerini tanırlar. Kim Hı-hı. yani ne kadar şanslı oluyor az çok bilir. Hı-hı. Ne kadar çalışması gerekiyorsa onu da bilir. Nerede olduklarını bilirler yani. Hani böyle köpek dünyası anladın mı? Birbirini ısırdın bilir yani kim daha büyük. Onun için orada bir şey var ama bu maçta o kırılma olmadığı için ikinci maç bence ve o hani yüreklerini koymuş adamlar anladın mı maça yani o çok net. Yeterince donanımlılar mı bence çok açık oldukları için heyecanlı bir maç çıktı Hı-hı. ortaya. Ama günün sonunda baktığında burada bir şey var. Kırılamamış o nokta yani. Evet. Yani sonunda bir taraf kazanıyor tabii ama şey yok. Orada o çizgi yok yani.
Evet net bir dominasyon.
Kaybediyor adam yenilmiyor yani. Çok ilginç, anladın mı?
Mesela abi şey şimdi sen deyince aklıma geldi. O konuda beni en çok şaşırtan maçlardan biriydi. Bu Habib'in son maçında Gaethje'ye karşı. Habib aşırı açık yürüyordu. Gaethje vuruyordu. Habib yürümeye devam ediyordu ya. Mesela orada hakikaten kırdı yani adam. Evet. Hani tamam abi bir şey olmuyor ne yapalım dedi. İkinci round zaten
yani,
domine etti.
Yani o işte UFC'de en sağlam over the top en sağlam vuruşlardan biri. Lightweight'in Hı-hı. en sert vuran adamlarından bir tanesini yumruğuna kafa attı herif.
Evet.
Ve yani böyle dedi hadi bakalım.
Gerçekten bir de komik çok bir, can sıkan bir uçan şey diz denemişti falan son maçında. Rövşat'ı denemesi gibi. Şimdi sonraki bir dakika kaç oldu? Beşinciyi çünkü şeyden yapacağız. UFC dışı. Griffin dedik, Joanna dedik.
Ne kaldı?
Griffin, Joanna, Lawler, McDonald. Şimdi de o zaman Bellator. Chandler'la Anderson'ın maçı.
Muhteşem bir maç.
Favorin.
Muhteşem maç yani. Yani benim gördüğüm en iyi maçlardan bir tanesi. Bellator'dan çıkması da bir garip yani. Çünkü seyretmiyorum bile Bellator'u ben. Çünkü ciddiye aldım yani. Ciddiye aldığım bir organizasyon değil. Yani takip ettiğim bir organizasyon Hı-hı. değil.
Yıldız kalitesi düşük tabii yani.
Hayır, abi çok seyretmem gereken şey olduğu için. Hani bir de Bellator'u seyretmiyorum yani anladın mı? Yoksa kötü bir organizasyon sayılmaz tabii yani. İyi dövüşçüler var. Abi bu maç 5 round. Tamam mı? 5 round boyunca durmuyorlar. Matchmaking muhteşem. Bak kim yaptıysa bu maçın ayarlaması.
Eline sağlık diyorsun.
Vallahi öpmek lazım herifi. Çünkü ben yani Benson çok muhteşem bir adamdır. Ya onun ben mesela bir tane de Brezilya Jiu-Jitsu maçı var şeyle. AJ ile falan. Hı hı. Bir kere yerde çok iyidir. İyi bir grappler'dır. Üst seviye bir adam yani. Çok dayanıklı, çok tough bir adamdır. Çok yüksek endurance devamlı olan bir adamdır. Chandler da dinamit gibi. O da aynı. O da durmuyor. Ve ikisinin de çenesi kuvvetli. Ya bu maç benim seyrettiğim en aksiyon, en sert, en böyle güzel maçlardan bir tanesi. İki tane maç var ama biz ikincisini konuşuyoruz. 5 yani şampiyonluk maçı.
5 round olan.
5 round olanı konuşuyoruz. Ondan önceki 3 round olması lazım. Mutlaka seyredin.
Ben bu maçtan şöyle haberim oldu abi. Böyle dövüşçüler ve işte steroid kullanımı falan gibi işte organizasyonların ne kadar gevşek olduğu, ne kadar şeyle ilgili bir şeyler izliyordum. Bu maçı mesela Bellator'da herhalde gevşek yoksa bu adamlar bu performansa nasıl çıkacak falan Bellator'la, örnek olarak
Bellator'la görmüştüm. Alakalı değil Yo. Bence o. O Athletic Commission'ın yaptığı bir şey.
Olabilir.
Ayrı bir departman var Amerika'da. Yani UFC'ye ne yapıyorsa Hı-hı. onu Bellator'da yapıyor.
İşte bunu mesela şey olarak Çat örnek veriyorlar
mesela böyle. Hani hiç ummuyorsun. Hani... İşte burada mesela biz UFC maçımızdan önce Hı-hı. Lika'ya baskın yaptılar. Hı-hı. Şeyden geldi kadın doktor. İzmir'den. Doğru arabayla olur. Aradı. Ben buradayım dedi. Neredesiniz dedi. Biz de masaja gitmiştik. Antrenman Hı-hı. arasında kasları dinlensin diye. Biz dedik masajdayız. Ya çabuk gelin kan alacağım falan. Geldik. Burada bir sürü kan aldı bizden. Yani o biraz aslında burada olabilir. Bile olsan. Hani Bellator falan değil. Bir de Amerika'da daha kolay. Çat diye birini gönderiyorlar anlaşmalı bir doktoru. Test yapıyorlar.
Şey Gökhan Sakiye falan da yapmış abi. Bilmiyorum belki İngiliz organizasyonu diye öyle bir şey belirtine ihtiyaç duymuşlar. Veya tamamen alakası da olabilir. Mesela ama o video üzerinde
Bellator
mesela şeyi
İngiliz organizasyonu değil.
Öyle mi?
Amerikan organizasyonu.
Öyle mi? Ha okey ben yanlış biliyorum o zaman.
Ben mi yanlış biliyorum? Hatta şöyle diyebiliyorum. Sahiplerinden bir tanesi Türk asıllı.
Abi sen yani biliyorsundur eşi, zaten yani.
Eşi Türk asıllı bir kadın. Hı-hı. Reklam ve marketing yapan birileri. İçeride Türkler de var yani.
Eyvallah. O izlediğim videoda işte bu maçı şey olarak koymuşlardı. Hani üst düzey kondisyon, üst düzey patlayıcılık, hani onun düşmemesi falan, böyle bir hani insan performansının üst sınırları gibi koymuşlardı.
İnanılmaz bir maç. Bu maç ya Dana White'ın ben bu adamı kesinlikle alacağım dediği maç yani. Ama alacağım yani bu adamı dediği yani, çünkü şampiyon almak başka bir şey tabii. Ona göre bir ateş etmesi lazım masaya.
Bir de zaten
kontratı release etmek için yüksek bir para vermiştir.
Bir de en zevkli siklet bence. Dövüştüğü siklet. Yani.
En çok satan siklet. Ve içeride düşünsene yani devamlı bir kan kaybı var. Yok işte ya bu organizasyonun öyle bir şeyi var. Çok başarılı olduğun zaman da adam kaybediyorsun. Adam gidiyor viski şirketi kuruyor mesela. Çok ünlü oluyor falan. Dövüşme motivasyonu yok. Yani bizde mesela 3 tane maç kazan, herkes bir acayip havalara giriyor. Adam maç başına hala 20 milyon dolar almasına rağmen kalkıp yine antrenman yapmaya devam ediyor. Sonra millet diyor ki ya biraz bozdu galiba falan. Ulan bozsun herif yani, anladın mı? Hani bu kadar
kanır
çok
şey canım.
Zor bir şey yani. Hem bir sürü bir kariyer yönet, iş yönet, MMA antrenmanı yap, dövüşmeye devam et falan. Yani ama sadece kanır değil, kanırın gibi birçok örnek var. Yani bu işi
öyle ama hani
yapabilmekle başardıktan sonra sürdürebilmek çok farklı şeyler. Sürdürebilmek daha zor başardıktan
kesinlikle
sonra.
Kesinlikle yani bence her işte öyle ama o Conor'ın garip bir ruhunda şey var. Adam hakikaten dövüşü seviyor. Yani o şey martial art.
Ya bırak Conor'a girmeyelim yine şimdi. Yani.
Evet evet. Ha. Doğru diyorsun. Son olarak da aslında biraz şey bu. Burak Reis özel seçkisi.
Ne o?
BJ Penn ve şey maçı. Bir dakika, rakibinin Joe Stevenson
maçı.
Aslında tek taraflı bir maç. BJ Penn dövüyor yani.
Evet.
Maçı
ya etrafta çoluğunuz çocuğunuz varsa, anneniz babanız.
Ama evet, vallahi şey.
Bu maçı beraber seyretmiyorsunuz.
Tarantino filmi gibi maç yani.
Evet, özellikle öğrencilerim yani eşlerinize göstermeyin. Aha sen bunu mu yapıyorsun falan olmasın. Gördüğüm en kanlı, en sıkıntılı maçlardan bir tanesi. Aslında baktığın zaman mesela daha önce saydığımız birçok maç daha vahşi.
Tabii.
Anlıyor musun ne demek istediğimi? Mesela işte Veili'yi mesela vurdu kıza, açtı. O zaman ortalık çok farklı olacaktı. Hı-hı. Açılmadı, hematom oldu. Kafası böyle sanki buraya böyle voleybol topu sokmuşsun evet. Gibi oldu. Ama açılmış olsaydı... Şu anda çok yani hiç farklı bir ortam olabilirdi. Burada açıldı. Yani gardın içinden bir dirsek attı şey yukarıdan aşağı doğru.
BJ
çok feci bir adamdı zamanında yani. Hem jiu-jitsu'da hem şeyde. MMA'de daha sonra da ilerleyen zamanlarda kariyerinde. Acımasız yani. Çok öldürmek için vuran bir adamdı yani. Sonra yaptığı hareketler falan da sporu tabii hem reklamını yaptı ama bir yandan da
ya bir de şey ilk yumrukla yere alıyor aslında Stevenson'a. Evet. Öyle bir talihsizliği var Stevenson'a. Sonra yani BJ Penn gibi
güreşçi.
Bir grappler'ın
kötü ama... bir dövüşçü değil bu arada, dövüşçü de iyi bir dövüşçü aslında ama BJ
başka
BJ
bir şey yani. Ama yani evet.
BJ başka bir şey.
O işte ilk round'un sonunda vurduğu dirsek, sonra adam zaten şey gibi hakikaten Tarantino dedik.
Ya. Çok ufak bir dokundu yani.
Inglourious Basterds gibi burayı
açtı.
Açtı yani bayağı şey.
Şimdi maçın zırt pırt. Ben mi seni kesiyorum, sen beni kesiyorsun?
Bugün evet böyle oldu.
O, daha heyecan, ama daha heyecanlı şey, daha maçlardan. Evet. Bu kat hemen alnının yukarısında ve gözden belli bir seviye uzakta olduğu için hakem bunu durdurmadı. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Burada şeyle alakalı bir regülasyon yok. Hani işte şu kadar kanarsa durdur, bu kadar kanarsa durdur yerine İşte gözün etrafındaki santimetre, mesela kaş üstü, işte göz altı, gözün görme faaliyetini durdurabilecek, kalıcı zarar verecek bir hasar olacağını düşünmediği için hakem maçı durdurmadı. Ve maç öyle devam etti o şekilde ve görüntü itibariyle gerçekten vahşet ama ya olabiliyor yani.
Hello şey, en son Rear Naked Choke'la bitiyor. Rear Naked Choke'u aldığı zaman BJ Penn adamın suratı kanla kaplı.
Çünkü kanı daha da hani basınca kafadaki için basıncı arttırıyor. Kafada da 5-6 santim yarık var. Zaten kanıyor.
Hani baya Mortal Kombat görüntüsü orada yani.
Mortal Kombat. O da yani UFC'nin tarihindeki unutulmayan karelerden bir tanesi yani. BJ Penn orada mı maçtan sonra eldivenlerini yalıyordu? O maçtan sonra galiba.
Evet, bir evet, evet. Ya. Şey, bir de onun şeydi, dişiliği de böyle şeydi. Ama hocam yani şey, ben mesela sevmediğim türde maçlar bunların hepsi. Şöyle bir genel kapanış şey yoluna yani, girmeden
ben
önce.
De sevmiyorum ama seyrediyor musun? Seyrediyorsun abi. Seyrediyorsun. Eyvallah. Yani. Şimdi herkes bunu seyrediyor. Ne olmuş lan diyorsun. Bakıyorsun yani.
Ha, orası
çünkü
ayrı ama.
Çünkü içimizde bir var yani bu, anladın mı? Bundan kaçmaya çalışmaya gerek yok. Zaten dövüş sanatları da bunun kontrollü bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan şeyler aslında. Hep bunu söylüyoruz ya, işte bu şiddetin içimizde var olduğunu kabul edip bu tip sporları yaparak onu kontrollü bir şekilde ortaya çıkartırsak belki de dışarıda daha sakin insanlar haline gelebiliyoruz. O yüzden futbolda birbirlerine devamlı saldırıyorlar. Anladın mı? Hani aslında orada daha büyük
diyorsun.
Şiddet var aslında yani.
Şey yok, benimki daha çok şey, öyle bir yerden veya böyle ayaman bu ne iş, vahşi bir iştir yani gibi bir
çok,
yerden değil.
Oradan
benim
çok
daha
alıyoruz çünkü kritisizm yani ya, genel olarak.
O zaman zaten şey
değil aslında öyle.
Değil, evet. Onu zaten başka türlü de konuşuruz da, bu sadece stil olarak yüreklerine inanılmaz saygı duyuyorum. Zaten hani dışarıdan izleyen biri olarak aksi mümkün değil ama bu bizim zamanımızda şey vardı, böyle hızlı hızlı tuşlara basıp birbirine vuran oyuncaklar vardı, sonra biri yatıyordu. Böyle 90'larda.
Maymun muydu o? Neydi o?
İşte maymunu vardı. Eski bayağı mı? Çok eski. Aynen böyle pıt pıt pıt pıt yapıp sonra bir tanesi yatıyor falan. Bu maçlar bana biraz öyle geliyor. Yani ben biraz böyle şey görmek istiyorum. İşte mesela hala mesela John Jones'u falan izlemek o yüzden hoşuma gidiyor. Hani tamam bu adam böyle teknik yapıyor. İkinci round başka bir şey deneyelim. Biraz böyle falan. Hani o kompleks düşünmek. Mesela GSP yine bu anlamda örnek olabilir falan. Bana daha etkileyici geliyor.
Ben de
niyeyse
çok severim yani GSP'nin tarzını.
Burada böyle sadece şey gibi bir yerden etkileyici geliyor. Ulan helal olsun. Hani
evet,
hakikaten manyaksınız kardeşim falan gibi bir yerden evet geliyor. Ama bir yandan da sporu dediğin gibi bu tarz maçlar büyütüyor. Yani
ya evet, ama bir yandan da dediğim gibi o yani bir yandan da yanlış da tanıtabiliyor. Yani işte yüzlerce maç oluyor. Hepsi çok teknik olsun mesela. Bir tanesinde bir tane kaş açılıyor. Vay efendim kan sporu falan. Yani
ama
o kadar da değil yani. Hani değil. Şiddet olarak baktığın zaman aslında bir boks maçı çok daha büyük vahşet yani.
Onu diyecektim. Bir de kan o kadar vahşi bir şey değil aslında. Yani hani görünüşü vahşi de.
Kan vahşi bir şey değil falan.
Hayır. ne olacak arkadaşlar, alışın.
Kalem.
Yok, şey
mürekkep
gibi.
Vahşi bir şey. Şey. O kalemle neler yapıyorlar neler.
Şunu düşün ama abi. Evet. Mesela boks örneğini verdin. 12 round boyunca sürekli birbirine vurmaya çalışan böyle
tabii
sistematik olarak aldığın darbe.
Ya kendini savunamıyorsun.
Knockout olmaktan daha kötü.
Savunamıyorsun kendini. Hakem ayırıyor, vurmaya devam ediyor.
Aynen.
Karşı tarafa bir cevabın yoksa 10 küsur round o dayağı yiyorsun ve beynin sallanıyor. Eldiven büyük. Yani eldivenin büyük olmasa daha uzun bu darbeyi
travmayı arttırıyor
falan. Baktığın zaman yani istatistiksel olarak baktığın zaman travma şansın çok daha fazla.
Veya Amerikan futbolu mesela, bir arkadaşlar girsin baksınlar.
Rugby falan seyredin. Amerikan
sakatlık
futbolu.
Sakatlık ihtimal direkt boyun, tabii yani boyunla ilgili olduğu için bütün o sinir sistemi,
tabii
sonraki hani 30-32 yaşından sonra zaten adamlar
yürüyemiyor.
Röportaj verirken böyle şey, Hidayet Türkoğlu modu, hani bir kelime iki kelime konuşuyor. Bu mesela bana o kadar öyle bir yerden vahşi gelmiyor. Sadece hani o da insan bir şey görmek istiyor. Ben kendi adıma böyle bir yetenek paleti görmek istiyorum maçlarda.
Ben gri alandayım. Çünkü bunun sattığını ve sporumuzu büyüttüğünü biliyorum.
Hı hı.
Ama teknik adam olarak baktığımda yani bana çok keyif vermiyor her maç. Çok keyif veren adamları da belli bir yerlere getirmiyor.
Veya mesela dövüşçü böyle dövüşsün ister misin mesela kariyerinde?
Abi o yani rulet oynayabilirim. Yani anlıyor musun hani çenen yani bu kadar açık, bu kadar ne kadar dayanıklı olursan ol yani. Bu kadar açık dövüşmek çok mantıklı değil. Çünkü yüzünde scar tissue'lar oluşuyor. Yani o maçta bir şey olmasa bir gün şampiyonluk maçına çıkacaksın. Orada seni etkileyebilecek bugün aldığın yaralar. O yüzden bir kaşın açılıyor, maçı durdurmak zorunda kalıyorsun falan. Yani biz hiçbir dövüşçümüzü böyle dövüştürmedik. Yani bugüne kadar 13 tane MMA maçı yapmışız. 13 maçın Son işte Lika ile UFC'ye gittik. Ondan önce Dagi ile Van'a gittik. Ondan önce Ertan vardı. Yani bizim hiçbir dövüşçümüz, hiçbir çalıştırdığım hiç kimse, kampına girdiğim hiç kimse böyle dövüşmedi yani. Biz hep bir sistem içinde çalıştık. Mesafeden vurduk, içeri girdik. Bazen içeride clinch'ler çalıştık falan. Bazen çalıştığımız şeyler olmadı. Olmadı derken o pozisyonda bulmadığımız için kendimizi gösteremedik. Ama hani hadi girelim falan, hani birbirimizi bize vuralım. Çılgınlık yani. Hani orada tamamen oyun planından çıkıp bazen kazayla olduğumuzu, çok bir maçtır belki o oldu. Bilir kendini. Ve ama aslanlar gibi onu da bitirdi. Ama genellikle oyun planında kalmaya hep çalıştık. Çünkü şu önemli Semih, onu da söyleyeyim. Çok uzun oldu bu bölüm. Burada önemli olan sporcunun aslında kazandığı maçla beraber o longevity, uzun süre opere edebilmesi yani. Onun için ne kadar az zarar alarak, ne kadar çok hızlı bitirirsen o kadar iyi bazı maçları.
Eyvallah, eyvallah.
Bazılarında bunu yaptırtmıyor karşındaki adamın seviyesi sana. Ama ne kadar temiz çıkarsan bir maçtan, kazanımların ilerleyen maçlar için o kadar daha iyi oluyor. Tabii bunu yaparken de sıkıcı bir maç yapmamaya çalışıp, teknik çalışmayı sadece defansif anlamda değil, ofansif anlamda oyuna koymayı başarmak çok başka bir seviye. O yüzden insanlar sıkılıyor tekniklerden. Çünkü teknik durmamalı, geri gitmemeli her zaman. Teknik doğru zamanda ileri gitmeli ve bunu yapabilen dünyada dövüşçü sayısı gerçekten çok fazla değil yani.
O yüzden teknik bir şekilde ileri gittiğiniz yeni günlerde Kafes Podcast'te görüşmek üzere diyorum.
Neyi bağladın
Bir de şey, sadece dövüşçülere hitap eden bir program bitirişi oldu.
Evet ya. Teşekkür ederiz.
Neyse, iş hayatınızda da teknik olarak ileri gidin arkadaşlar deyip görüşmek üzere diyorum.
Hoşça kalın.